Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Hucurat Suresi'nin 12. ayet-i kerimesine devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta daha çok zan meselesi üzerinde durmuştuk. Zannın çoğundan Rabbimiz sakınmamızı emrediyordu. Ve bunun bir kısmının büyük günah olduğunu, insanın zandan uzak durması gerektiğini birçok halde ifade buyurmuştu. Hemen peşi sıra bununla paralel bir başka ifade daha var. Zanna sebep olan veya zannın sebep olduğu. Zanna sebep olan, çünkü tecessüs dediğimiz şey, başkalarının gizli hallerini araştırmak, insanın değişik değişik zanlarda bulunmasına yol açıyor. Yine zan bir sebep oluyor. Şöyle şöyle zanneden insan, diğer insanın gizli hallerini açığa çıkartmak için peşine düşüyor ve örttüğü, örtmek istediği, gizlediği, utandığı, göstermek istemediği şeyleri gerek kendisinin yüzüne vurarak, gerekse insanların nazarında ortaya koyuveriyor. Tecessüs kelimesi aslında Türkçe'ye de girmiş bir kelime. Gizli şeyleri araştıran kimseye dilimizde de casus denmiş. Tecessüsün farklı farklı şekilleri var. Bir insanın her adımını, her halini takip etmek, onun açığını araştırmak bir tecessüs olduğu gibi, iki kişinin kendi aralarında yaptığı gizli konuşmaya kulak kabartmak, komşuların evlerinin içini merak etmek, başkalarının aile hayatlarını ve şahsi davranışlarını incelemek, bütün bunlar İslam'ın hoş görmediği araştırma şekilleridir. Nitekim bazı hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte, ey diliyle iman edip de kalplerine iman tam olarak yerleşmeyen kimseler, Müslümanları gıybet etmeyin, onların kusurlarını da araştırmayın. Kim Müslümanların kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil eder buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerif de yine Ebu Davud'da geçer. İnsanların ayıplarının, gizli hallerinin peşine düşüp araştırmaya kalkışırsan, onların ahlakını bozarsın veya buna yakın bir şey yapmış olursun buyurulmaktadır. Peygamberimiz ve ayet-i kerime niye bunu yasaklamıştır? Şüphesiz her birimiz insan olmak hasebiyle çeşit çeşit zaaflarla mualleliz. Hepimizin kusurları var, yanlışları var. Allah'ın bildiği, kendimizin bildiği, vicdanen rahatsız olduğumuz, gizli kapaklı çevirdiğimiz işler, insanlara göstermek istemediğimiz zaaflarımız, hatalarımız, günahlarımız var. Şayet birisi her insanda bulunabilecek bu vasıflarda, bu zaaflarda birisini takibe başlarsa, er geç muhakkak o insanın kusurlarına, hatalarına ulaşacaktır. Ve o insan gizlice yaptığı, sadece kendisinin bildiği, Allah'ın bildiği hususları bir anda herkesin müşahede ettiğini, öğrendiğini görünce artık 2-3 yol kalır kendisine. Ya büyük bir mahcubiyetle Allah'a daha derin bir tevekkülle, teslimiyetle tevbe eder, o hallerini arındırmaya, o günahlardan uzaklaşmaya çalışır. Bu ortaya çıkan kötü şayianın günahlarına kefaret olduğunu düşünür ve tevbeyle kendini ıslah etmeye kalkışır. Bu çok az insanın teşebbüs ettiği bir şey. Daha çok insanlar gizli halleri bir anda ortaya çıkınca bunu ortaya çıkartan kimselere düşmanlık yoluna giderler. Bu bir kötülüktür. Hatta bunun için daha büyük intikam peşinde koşarlar vesaire. Bir diğer kötülük de kişinin artık bu ortaya çıktı. Ben gizli gizli bu günahı yapıyordum. Artık herkes benim bu günahı işlediğimi biliyor diyerek fütursuzca, rahatlıkla, utanmadan, arsızca adeta o günahları aleniyete dökmesi, ısrarla tekrar tekrar işlemeye kalkmasıdır. Böyle bir durumda sonuçta insanın iyice günaha batmasına yol açar. Bunun da müsebbibi, sebep olan kişisi o hali, o gizli günahı açığa çıkarmak için araştıran, tecessüse, casusluk yapmaya kalkışan kimsedir. Hatta Hazreti Peygamber döneminde şöyle bir hadise olmuştu. Müslümanlardan, ashab-ı kiramdan birisi içkiye müptelaymış. Ayet-i kerime içkiyi haram kılınca o bu zaafından kurtulamamış ve gizli gizli evinde kenarda köşede kimsenin görmediği yerlerde içki içmeye devam etmiş. Azaltmış ama terk edememiş. Onun bu halini gören bir başka sahabi adeta ona kafayı takmış ve her sabah onun etrafında dolaşarak sızıp kaldığı yeri keşfetmeye çalışarak onu yakalayıp ceza uygulanmasına çalışır olmuş. Ağzı içki koktuğunda veya sağda solda sızdığında tutup kolundan Peygamber Efendimizin huzuruna gelir ve bu kişiye içki cezası ver diyerek Peygamberimize baskı yaparmış. Bir iki böyle olunca Peygamber Efendimiz en sonunda o sahabiye kendisinin vazifesi olmadığı halde kardeşinin kusurunu araştırıp ceza almasına sebep olan o sahabiye böyle yapmamasını tavsiye etmiş. O içkiyi insanların ortasında alenen içiyorsa haklısın ama kendi evinde veya insanlardan uzak gizli halde bunu yapıyorsa senin onun halini araştırmaman lazım diyerek onu adeta ikaz etmiş, azarlamış. Bu hal bize şunu gösteriyor. Gerçekten Müslümanlar olarak birbirimizin hukukuna riayet etmeliyiz. Birbirimizin gizli kalan günahlarını açığa çıkartmak için yarış yapmamalıyız. Allah'ın setrettiğini, örttüğünü açığa çıkartmamalıyız. Tabii bu tür açığa çıkartılan hususlar, günahlar daha çok ferdi hatalarla ilgili. Toplumun menfaatine, toplumun genel olarak zararına olan hususlarda ise böyle bir araştırma herkes için değil, fakat ümmetin önünde olan, bu işle vazifeli olan kimselere düşen vazifedir. Fakat bunda da Müslümanca araştırma yapmalıdır. Sırf birisine duyduğumuz öfke, birisine duyduğumuz kızgınlık, nefret, o kişi hakkında asılsız gerekçeler üretmeye, onun yapmadığı bir takım şeyleri yapmış gibi göstermeye sevk etmemelidir. Suç üretmemeliyiz. 12. ayet-i kerimede zannın çoğundan sakınmak ve mümin kardeşinin gizli kalmış kusurlarını araştırmak yasaklandıktan sonra üçüncü bir yasak konur. O da birbirinizin gıybetini yapmayın şeklindedir. Gıybet nedir diye sorulacak olursa, bir kimsenin arkasından onun hakkında sevmediği bir şeyi söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise, söylenen söz gıybet olur, yapmamış ise iftira olur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, biliyor musunuz gıybet nedir diye sormuştu. Ashab-ı kiram büyük bir tevazu ile Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet din kardeşinden onun hoşlanmayacağı bir şekilde bahsetmendir buyurdu. Ashab-ı kiramdan bir tanesi, söylediğim ayıp şey eğer o kardeşimde varsa buna ne dersiniz diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin demektir. Eğer söylediğin hususlar onda yoksa o zaman iftirada bulundun demektir buyurdu. Evet, hepsi bütün bu ayet-i kerimelerde ifade edilen yasaklar, sınırlamalar, uyarılar, ikazlar Müslümanın şahsiyetini, manevi şahsiyetini korumak için. Hem hakkında konuşulan kimsenin şahsiyetini korumak için, hem de bu günahları işlemeye meyilli kimselerin şahsiyetini korumak için. Gerçekten insan hakkında onun olmadığı yerlerde ileri geri konuşulduğunu duyarsa, bilirse bundan incinir. Hatta kendisinde olan bir takım bedeni kusurlar, ayıplar, ama oluşu, kısa oluşu, yani elinden gelmeyen, değiştirme imkanı bulunmayan özellikleri, zenci oluşu, farklı kabileden oluşu, farklı topluluktan, milletten oluşu vesaire gibi bir takım özelliklerle ya da kendisindeki bulunan bir takım ahlaki zaaflar, bir takım başka hasletler sebebiyle ileri geri konuşulduğunu duyunca, bunu konuşan kimselere karşı büyük bir kırgınlık duyar, büyük bir acı yaşar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında, herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı diyerek Allah-u Teala gıybet etmeyi ölmüş birisini, murdar olmuş cesedini yemeye benzetiyor. Bu gerçekten fıtratı bozulmamış, akıl sahibi, tertemiz insanların tiksindiği, düşünmek bile istemeyeceği bir durumdur. İşte nasıl insan ölmüş bir cesedi yemekten bu kadar tiksinirse, gıybet de o insanın manevi cesedini yemek gibidir. Bu hususta Peygamber Efendimiz sadece bunu sözlü olarak uyarmakla kalmamış, zaman zaman kendi akrabalarının, eşlerinin birbiri hakkındaki gıybetlerine de müdahale etmiş ve çok canlı, çok bariz bir takım uyarılarda, yaşanmış bir takım hadiselerde tarihe intikal etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin hanımlarından Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir gün Peygamberimizin diğer eşlerinden bahsederken, bir takım hoş olmayan sözler söylemişti. Onu küçük görecek bir takım kelimeler telaffuz etmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ağzındakini tükür dedi. Fakat ibrettir, Hazreti Ayşe o an hiçbir şey yemediği halde ağzına tükürünce bir et parçasının ağzından çıktığını gördü. Tıpkı bu ayet-i kerimede anlatıldığı gibi adeta bir leşi, bir cesedi ısırıp yiyormuş gibi o kimseye söylediği sözlerin ağzında bir parça et haline dönüştüğünü bizzat müşahede etti. Bu sebeple gıybet gerçekten farkında olsak da olmasak da insanın büyük bir vahşet yapmasıdır. Bir Müslüman hakkında ileri geri konuşmasıdır. Onun cesedine, dişlerine geçirmesidir. Rabbimiz bizi her türlü gıybetten muhafaza buyursun. Hadis-i şerifte geçtiği üzere bir kimse de olmayan bir şeyi söylemek de iftira atmaktır. O da şüphesiz çok büyük bir günahtır. Rabbimiz bu iki menfi hasletten de bizleri muhafaza buyursun. Bize, kardeşlerine ayet-i kerimede ve hadis-i şerifte öğretilen kardeşlik hukukuyla bakan, onlara muhabbetle yaklaşan, onların husumetlerini göğsünde, sinesinde eriten ve kötülüklerine iyilikle mukabelede bulunan hakiki Müslümanlardan eylesin. Bizi kardeşini affetmek, onun hatasını setretmek, örtmek suretiyle Allah'ın rızasına kavuşan, felah bulmuş müminlerden eylesin. Bir hadis. An Ebi Sa'idil Hudri radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne dünya hulvetun hadra ve inne allaha mustahlifekum fiha feyanzura keyfe te'amelun fettekut dünya vettekun nisa. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَى Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının. Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de yer alır. Bu hadis-i şerifin söylendiği zamanı göz önünde bulundurursak Medine'de 600 yıllar her tarafın çöl olduğu, yiyecek bir şeyin yetişmediği çok fazla, ancak sağdan soldan gelen kervanlar vasıtasıyla yiyeceklerin, farklı farklı kıyafetlerin vesaire Mekke, Medine, Arabistan bölgesine geldiği bir dönem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yiyecek lokma bulamadığı günlerin, aç olarak sabahladığı, karnına taş bağladığı, açlık sebebiyle sabahları erken saatlerde şehrin sokaklarında dolaşmak zorunda kaldığı dönemler. Sadece Peygamberimiz değil, ashab-ı kiramın pek çoğu da böyle. İşte böyle sıkıntılı bir dönemde Peygamber Efendimiz ashabına diyor ki, yakında dünya size açılacak. Size nimetlerini yağdırmaya başlayacak. Evet, dünya çekicidir, albenindir, tatlıdır. Fakat siz dünyaya kapılırsanız zarar edersiniz. Çünkü dünya sonuç itibariyle fanidir. Asıl dünya, asıl hayat bu yaşadığımız günler değildir. Ölümden sonraki hayattır. Ve nasıl insanlar yoklukla imtihan oluyorlarsa, varlıkla, bollukla da imtihan olacaklardır. İşte sizin dünyaya, dünyalıklara kavuştuğunuz o dönem, en çetin imtihanların olduğu fitne dönemleri olacaktır manasında ifadeler kullanıyor. Bu aslında sadece Araplar için, sadece o dönem için geçerli bir husus değil. Gerçekten hangi dönemde, hangi toplumda, hangi coğrafyada olursa olsun, refah, bolluk arttıkça azgınlık, ahlaksızlık zirve yapmış ve insanlar Allah'ı unutmaya, ölümü, ahireti unutmaya başlamışlar. Hadis-i şerifin ikinci kısmında dünyadan sakındırdıktan sonra Peygamber Efendimiz kendi ümmetini kadınların fitnesinden de sakındırıyor. Bu ifadeyi sadece bu şekliyle ele alıp Peygamberimizin kadın düşmanı olduğunu ifade etmek doğru değil. Elbette kadınlar, bütün kadınlar bir şeytan değildir. Bazı eski dinlerde, eski anlayışlarda olduğu gibi kadının her türü herkes için her zaman kötü, günaha sevk edici değildir. Ama hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu üzere İsrail oğullarındaki ilk fitne de kadın yüzünden çıkmıştır. O halde imtihan sebebi olarak, bir fitne sebebi olarak dünya ne kadar tehlikeli ise kadından da bu şekilde uzak durmak veya dikkatli olmak gerekir. Dünya insanın gönlünü çalması, ona aslında aklı başındayken yapmayacağı şeyleri yaptırması sebebiyle tehlikeli olduğu gibi kadın da bu yönüyle Allah'a kulluğu unutturduğu, Allah'tan uzaklaştırdığı, insanları birbirine düşürdüğü, insanı kulluktan, takvadan uzaklaştırdığı nispetle tehlikelidir ve şeytanın bir vasıtası, aracı olmaktadır. Fakat kadınlar içinde de erkeklerden daha müttaki, daha çok takva sahibi, daha çok dindar pek çok insan vardır. O halde hadis-i şerifte vurgulanan şey bütün kadınların kötü olduğu değil, kötü olan kadınlara dikkat edilmesi gerekmesidir. Çünkü kadınların kötü olanları sadece ve sadece erkeklere zarar vermez. Kadınların kötü olanları diğer kadınlara ve gelecek nesillere de zarar verir. Osman Nuri Topbaş hocamızın ifade ettiği gibi, toplumlar kadınlarla abad olmuş ve kadınlarla berbat olmuştur. O halde kadınını yetiştiremeyen, ona takva, ahlak duygularını aşırılayamayan, kadınlarını kötü yoldan uzaklaştıramayan, onları heder eden topluluklar yıkılışa mahkumdur. Ailesini ayakta tutamayan, aile değerlerini her geçen gün çarpıtan, bozan topluluklar uzun süreli olamazlar. Çünkü toplum aileyle ayakta durur, aile kadınla ayakta durur. Rabbim hepimizi salih insanlarla, sadık, kendi yolundaki mümin, ahlaklı erkek ve kadınlarla karşılaştırsın. Bizi iyilerin, salihlerin arasında yaşatsın ve yine bizi salihlerle, sadıklarla beraber haşr eylesin. Bizi ahirette de en iyi dostlarla, nimet verdiği kullarıyla, peygamberleriyle, şehitlerle, sıddıklarla, nebilerle bir arada bulundursun. Bizim cennet komşumuzu bu iyi insanlar, kendisine nimet verilmiş insanlar kılsın. Bu duygularla, düşüncelerle hadis bölümümüzde noktalayalım ve kıssa ile ilgili sizlerle uzun bir kıssa paylaşmak istiyorum. Kıssa uzun, ifadeler çok açık. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Uzunca olan bu kıssayı sizin hisse almanız için sadece okumakla, dillendirmekle yetiniyorum. Bir kıssa. Harun Reşit bir gün Fadl Bermeki'ye, "Gönlüm şu tumturaktan ve debdebeden sıkıldı. Beni öyle bir zatın önüne götür ki yanındayken huzur bulayım," dedi. Bunun üzerine Fadl Bermeki onu alarak Süfyan bin Uyeyne'nin evine götürdü ve içeriye seslendi. Süfyan, "Kim o?" diye bağırdı. Fadl, "Emirul Müminin geldi," dedi. Süfyan, "Hizmete koşmam için neden bana haber göndermediniz? Halife benim ayağıma geleceğine ben onun ayağına giderdim," dedi. Bu lakırtıyı işiten Harun Reşit, Fadl Bermeki'ye dönerek, "Benim aradığım zat bu değil," dedi ve oradan ayrıldılar. Süfyan bin Uyeyne, "Ey müminlerin emiri, senin aradığın zat Fudayl bin İyaz'dır," diyerek arkalarından seslendi. Fudayl'ın evine gittiler. Kapıya geldiklerinde Fudayl'ın şu ayet-i kerimeyi okuduğunu duydular. "Acaba günah kazanan kişiler kendilerini iman edip ameli salih işleyen zevatla bir tutacağımızı mı sanıyorlar?" Bunu işten Harun, "Eğer aradığım öğüt ise bu kadarı bana kafi gelir," dedi. Sonra kapıyı çaldılar. Fudayl içeriden, "Kim o?" diye seslendi. Onlar da, "Emirul Müminin," diye cevap verdiler. Fudayl, "Emirul Müminin'in yanımda ne işi var? Benim onunla işim ne? Beni neden meşgul etmektedir?" dedi. Fadl Bermeki, "İdarecilere itaat vaciptir. Şimdi söyle, içeriye senin vereceğin izinle mi, yoksa halifenin vereceği emir ve hükümle mi girelim?" dedi. Fudayl, "Destur yoktur. Eğer hükümle girerseniz onu da siz bilirsiniz," dedi. Harun içeriye girince, Fudayl, Harun'un yüzünü görmeyeyim diye hemen yanmakta olan çırayı söndürüverdi. Harun elini attı. Tesadüfen eli Fudayl'ın eline değdi. Fudayl ne kadar yumuşak bir el. Bir de cehennem ateşinden kurtulabilse dedi. Bunu söyler söylemez kalktı, namaza durdu. Gözleri buğulu ve ağlamaklı olan Harun Reşit, son sözünü söyle dedi. Bekledi, bekledi. Fudayl selam verip namazını bitirdikten sonra Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan pederin beni bir kavme emir yap diye ondan rica etmişti. Allah Resulü de amcacığım bir an seni sana emir yaptım dedi. Fudayl bu hadis-i şerifi naklettikten sonra açıkladı. Bir nefes ulu ve yüce Allah'ın taatinde bulunan binlerce yıl halka hükümdar olmandan daha iyidir. Çünkü kıyamet günü idarecilik nedamettir, pişmanlıktır. Harun Reşit biraz daha öğüt vermez misin deyince Fudayl şöyle anlattı. Vaktiyle Ömer bin Abdülaziz'i hilafet makamına geçirdikleri zaman Salim bin Abdullah'ı, Reca bin Hayve'yi ve Muhammed bin Kab'ı davet ederek ben şu işe müptela oldum, benim için tedbir nedir diye sormuştu. Bunlardan biri eğer yarın kıyamet günü azaptan kurtulmak istersen Müslümanın yaşlılarını pederin, gençlerini biraderin, çocuklarını evladın, kadınların da annen ve bacın bil demişti. Harun Reşit biraz daha nasihat ver dedi. Fudayl anlattı. İslam diyarı senin evin, bu diyardaki halk da aile efradın mesabesindedir. Pederine, biraderlerine ve yavrularına nasıl muamele ediyorsan, onlara karşı da öyle davran. Babanı ziyaret et, kardeşlerine iyilik yap, evlatlarına ikramda bulun. Sonra ilave etti. Korkuyorum ki şu güzel yüzün cehennem ateşinde yanma belasına giriftar olur da çirkinleşir. Nice pırıl pırıl çehreler vardır ki cehennem ateşi içinde feryat ve figan etmekteler. Burada emir olan, idareci olan niceleri orada esirdir, köledir. Bu sözleri, bu nasihatleri dinleyen Harun Reşit biraz daha dedi. Fudayl devam etti. Ulu ve yüce Allah'tan kork. Allah'a cevap verirken aklını başına topla. Çünkü kıyamet günü Hak Teala Müslümanları senden tek tek soracak ve her birinin hakkını tam olarak ödemeni senden talep edecektir. Eğer bir gece bir koca karı evinde aç olarak uyumuşsa yarın kıyamet günü yakana yapışacak ve orada senin hasmın olacak. Fudayl bunları konuştukça Harun hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Bunu gören vezir Fadl Bermeki müdahale etti. Ey Fudayl yetişir, emirül müminini mahvettin. Bunun üzerine Fudayl, ey Haman sen sus, çünkü asıl onu mahveden ben değil sen ve senin kavmindir dedi. Bunun üzerine Harun daha çok ağladı. Harun vezirine döndü ve sana Haman demesinin sebebi beni Firavun bilmesindendir dedi. Sonra Fudayl bin İyaz'a hitaben borcun var mı diye sordu. Fudayl, evet var. Allah'ın üzerimde borcu var ve bu taattır. Eğer o bu borcum sebebiyle beni yakalarsa vay başıma gelenler dedi. Harun Reşit, ben Hakk'a değil halka borcum var mı demek istiyorum dedi. Fudayl, elhamdülillah onun nimetleri içinde yüzüyorum. Halka söyleyeceğim hiçbir şikayetim yoktur. Halife Harun Reşit, içinde 1000 kızıl altın bulunan ağzı mühürlü bir keseyi onun önüne koydu ve bu annemden miras kalmış helal bir paradır dedi. Bunu gören Fudayl dedi ki, demek ki yapmış olduğum nasihatlerin hiçbir faydası olmadı. Hemencecik buradayken zulme başladın. Haksızlık yapmayı meslek edinmişsin. Ben senin kurtuluşunu istiyorum. Sen ise bana böylesine ağır bir yük yüklüyor ve beni bir girdaba atıyorsun. Ben sana malik olduğun her şeyi hak sahiplerine iade et diyorum. Sen ise ehline verilmesi ve bana verilmemesi gereken daha başka şeyler vermeye uğraşıyorsun. Bu zulüm değil midir? Anlaşılan sözümün bir faydası ve tesiri yok dedi. Fudayl bunu söyler söylemez Harun'un yanından kalkıp gitti, kapıyı da üzerine çarptı. Dışarı çıkan Harun Reşit, ah bu ne adammış. İşte gerçek manasıyla mert olan ancak Fudayl'dır